Ayrım 19, sayfa 118. Arne'nin çalışması, halk bilimi öğrencilerinin çalışmalarında kullanabilecekleri bir kılavuz kitap olarak hazırlanmıştır. Daha sonra Stitt Thompson tarafından Arne'nin sınıflandırması korunup, yeni ilavelerle genişletilerek yayınlanan 1928, bu çalışma günümüzde de tarihi coğrafi metodu takip ederek masal çalışmalarını sürdürmekte olan halk bilimcilerce standart referans kaynaklarından birisi olarak kullanılmaktadır. Masalları tiplerine göre tasnif eden bu çalışmanın genel sınıflandırma sistematiği son haliyle şu şekildedir. 1. Hayvan masalları. 1-99 vahşi hayvanlar. 10-149 vahşi ve evcil hayvanlar, 150-199 insan ve vahşi hayvanlar, 200-219 evcil hayvanlar, 220-249 kuşlar, 250-274 balıklar, 275-299 öteki hayvanlar ve nesneler. 2. Asıl masallar. 300-749 A. Sihir masalları. 300-399 Tabiat üstü mucizevi düşmanlar. 400-459 Tabiat üstü veya büyülenmiş koca, hanım ve diğer akrabalar. 460-499 Tabiat üstü görevler. 500-559 Tabiat üstü yardımcılar. 560-649 sihirli eşyalar. 650-699 tabiat üstü güç veya bilgi. 700-749 diğer tabiat üstü masallar. 750-849 B dini masallar. 850-999 C kısa hikaye tarzındaki masallar. 1000-1199 D. Aptal dev masalları. 3. Fıkralar. 1200-1349 Mankafa fıkraları. 1350-1439 Evli çiftlere dair fıkralar. 1440-1524 Bir kadın veya kıza dair fıkralar. 1525-1874 Bir adam veya erkek çocuğa dair fıkralar. 1525-1639 Kurnaz adam. 1640-1674 Şanslı tesadüfler. 1675-1724 Aptal adam. 1725-1849 Papaz ve dini tarikatlara dair şakalar. 1850-1874 Diğer halk gruplarına dair anekdotlar. 1875-1999 yalan masalları. 4. Zincirlemeli masallar. 2000-2199 zincirlemeli cumulative masallar. 2200-2249 yakalamacalı catch masallar. 2300-2399 diğer. 5. Sınıflamaya girmeyen masallar. 2400-2499 sınıflamaya girmeyen masallar. Thompson 1964-1920. 3. Stitt Thompson'ın Halk Edebiyatı'nın Motif İndeksi. Tarihi coğrafi fin yönteminin ağırlıklı olarak çalıştığı masal çalışmalarında temel araştırma birimi olan motifi, bu yöntemin en büyük temsilcilerinden birisi olan Stitt Thompson, 1885-1976, şöyle tanımlamaktadır. Gelenekte yaşama gücüne sahip olan masalın en küçük unsurudur, 1946-415. Bu en küçük unsurdan hareketle halk anlatılarının tasnifine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda S. Thompson ilk baskısını 1932-36 yıllarında yapan 6 ciltlik Motif Index of Folk Literature, Halk Edebiyatının Motif İndeksi adlı çalışmasını hazırlamıştır. Bu çalışma, halk bilimi araştırmalarında ansiklopedik olarak üretilmiş en geniş ve en önemli referans kaynağıdır. Özellikle masal araştırmacıları tarafından kullanılmakla beraber, muhtevi olduğu konulara ilgi duyan her halk bilimcinin kullanımına elverişlidir. S. Thompson, 23 ana başlık altında topladığı motifleri, kendi aralarında da alt başlıklar halinde tasnif etmiştir. Bu motif kataloğunun ikinci baskısı 1955-58 yıllarında yapılır. Bu arada hazırlanan yeni kataloglar ki W. Eberhard ve P. N. Boratav'ın 1953, Taipan Türkischer Volksmärchen adıyla hazırladıkları kataloğun içerdiği Türk masal tipleri bunlar arasındadır ve işlenen diğer yeni malzemede ilave edilerek daha da zenginleştirilir. Halk bilimciler arasında kısaca motif indeks olarak adlandırılacak kadar yaygın ve standart bir çalışma haline gelen ve uzun yıllar halk bilimi çalışmalarında örnek çalışma olarak gösterilen bu eserin ilk 5 cildinde konular aşağıdaki listeye göre sıralanmış, 6. cilt ise bunlarda yer alan kavramların ve kaynaklarının alfabetik indeksini oluşturmuştur. Motif indeksin konu ana başlıkları ve bunların ifade edildiği harflerin sıralanışı Thompson 1955-1-29-35 şöyledir. Motif Index of Folk Literature'ın tasnif sistematiği. A. Mitolojik motifler. B. Hayvanlar. C. Tabu, yasak. D. Sihir. E. Ölüm. F. Olağanüstülükler. G. Devler. H. Sınavlar, denemeler. I. Akıllı ve aptal. K. Aldatmalar. L. Kaderin ters dönmesi. M. Geleceğin tayini. N. Şans ve talih. P. Toplum. Q. Mükafatlar ve cezalar. R. Esirler ve kaçaklar. S. Anormal zulümler. T. Cinsiyet. U. Hayatın tabiatı. V. Din. W. Karakter özellikleri. X. Mizah. Z. Çeşitli motif grupları. Motif indeksin masal, balat, mit, fabl, ortaçağ hikayeleri, latife kitapları ve yerel efsanelerdeki anlatı elementlerinin bir sınıflaması şeklindeki alt başlığından da anlaşılacağı üzere, anlatı elementi veya motif olarak belirlenen ki, söz konusu metinlerde yer alan dikkat çekici veya sıra dışı tekrarlanan birimler ki, bunlar bir obje, sihirli değnek, olağanüstü bir hayvan, konuşan at, bir kavram, bir tabu veya yasaklanmış bir hareket, bir hareket, bir sınava tabi tutma, bir karakter, bir dev veya bir peri, bir karakter tipi, saf bir insan veya bir peygamber veya yapısal bir özellik, formülistik sayılar olabilir. İşte bu tür binlerce element motif indekste sistematik olarak tasnif edilmiş ve bibliyografik olarak da tespit edildikleri metinler gösterilmiştir. Motif indeksin 23 bölümünün her birinin girişinde de teferruatlı bir hülasa eklenmiştir. Mitlerden derlenmiş motifler her ne kadar çalışmanın dört bir tarafına dağılmışsa da bu tür motifler esas olarak A harfiyle gösterilen bölümünde bulunmaktadır. A mitolojik motifler başlığını taşıyan bu bölümde kendi içinde şu alt başlıklara ayrılır. A0-A99 yaratıcı. A100-A499 tanrılar. A500-A599 yarı tanrılar ve kültürel kahramanlar. A600-A899 kozmogoni ve kozmoloji. A900-A999 dünyanın topografik çizgileri. A1000-A1099 dünya tufanları. A1100-A1199 doğal düzenin kuruluşu. A1200-A1699 İnsan Yaratılışı ve Düzeninin Kuruluşu. A1700-A2199, Hayvan Hayatının Yaratılışı. A2200-A2599, Hayvan Karakteristikleri. A2600-A2699, Ağaç ve Bitkilerin Kökenleri. A2700-A2799, Bitki Karakteristiklerinin Kökeni. A2800-A2899, Çeşitli Açıklamalar. Bu mitolojik motiflerle ilgili 13 genel kategorilerde kendi altlarında yer alan daha özel kategorilere ayrılmışlardır. Mesela A1200-A1299, insanın yaratılışı alt başlığı da kendi içinde şu alt başlıklara ayrılmıştır. A1210, insanın yaratıcı tarafından yaratılışı. A1220, insanın evrimleşerek yaratılışı. A1230, ilk insanın yeryüzünde görülüşü. A1240, minerallerden yapılmış insan. A1250, sebzelerden yapılmış insan. A1260, sihirli nesnelerden yapılmış insan. A1270, ilk insan çifti. A1290, insanın yaratılışı ile ilgili diğer motifler. Yukarıda A1270 ile A1290 arasında görüldüğü gibi, Thompson'ın bazen motif indekse bazı numaraları atladığı görülür. Bunun nedeni gelecekte ortaya çıkacak olan yeni motiflerin indekse yerleştirilmesine imkan sağlamaktır. Tasnif sisteminde kullanılan bir başka özellik de, numaralama sistemine noktalarla eklenecek numaralar sayesinde gelecekte bulunabilecek olan yeni motiflerin sisteme eklenmesini sağlamaya yöneliktir. Mesela A1226, insanın pek çok başarısız deneylerden sonra yaratılması motifidir. Bu konuda bundan daha da özel bir motif olan, yaratıcı insanı tereyağından yaratır fakat o ayakta duramaz ve erir. A1226.1 ile onun bir basamak daha altında gösterilir. Aynı konuda yeni ve daha da spesifik bir motifin ortaya çıkması halinde A1226.1.1 şeklinde indekse eklenebilecektir. Tarihi Coğrafi Fin Okulu'nun temel eserleri ve kısaca tarihçesi bundan ibarettir. B. Tarihi Coğrafi Fin Okulu'nun temel paradigmaları. Bu okulun mensupları da diğer difüzyonist yaklaşımlar gibi ağırlıklı olarak geleneksel batı anlatım türleri veya diğer bir terimle söyleyecek olursak sözlü edebiyat üzerinde yoğunlaştılar. Hindolojist ve Mısırolojistlerin tersine, Tarihi Coğrafi Fin Okulu'nun mensupları, dogmatik bir yaklaşımla herhangi bir kültürü Batı edebiyatının kaynağı olarak kabul edip araştırmamışlardır. Fin yöntemi, dogmaya karşı çıkmasına rağmen, çeşitli ihtimallerden birini seçerek, sözlü masalların kökenini ve yayılmasını açıklamaya çalışmıştır. Tarihi Coğrafi Fin Okulu teorik olarak her geleneksel anlatının belli bir zamanda ve belli bir yerde ve bilinçli bir yaratma sonucunda ortaya çıktığını kabul eder ve söz konusu ilk yaratılışla ortaya çıkan formu bütün incelik ve teferruatı ile görebilmeyi ister. Bu nedenle Tarihi Coğrafi Fin Okulu doğrultusunda yapılan bir çalışmanın teorik amacı genel kabul olarak belli bir yer ve zamanda bilinçli olarak yaratılan herhangi bir folklor ürününü, özellikle de çoğunlukla düşünülmüş olduğu gibi, bir masalın ilk yaratıldığı şekli, yani ur formunu ve bunun oluş zamanı ile oluştuğu coğrafi mekanı ortaya koyabilmektir. Buna göre ilk olarak yaratılan bir masal, adeta suya atılan bir taşın, suya düştüğü noktanın etrafında oluşan dalgaların yayılması gibi, masal da yaratıldığı noktadan itibaren yer ve zaman boyutları içinde daireler çizerek genişleyen bir yayılım gösterecektir. söz konusu masalın yaratıldıktan sonra dalga gibi gittikçe genişleyen yaylar çizmek suretiyle değişik yolculuklar yaparak yayılmasında öncelik ticaret başta olmak üzere diğer sözlü etkenlerdedir. Bunların yanı sıra ikincil bir yol olarak yazılı ve basılı metinleriyle masalın coğrafi yayılımının genişlediği bilinmektedir. Ele alınan bir masalın mevcut bütün varyantlarını toplayarak ve kendine has yöntemler kullanmak suretiyle yeniden kurulması ve böylece ilk şeklin veya ur formun elde edilmesi tasarlanmıştır. Bir başka ifadeyle, tarihi coğrafi fin yöntemini kullanarak bir halk bilimci, bir masalı veya bir türküyü yahut başka bir folklor ürünün tarihini yeniden oluşturmaya çalışır. Böylece bir yandan ilk şekil veya ur form bulunurken, diğer yandan da masalın tarihi yahut hayat hikayesinin ortaya konulabileceği düşünülmüştür. Thompson, 1953. Yöntem, her bir masalın kökeni ve anlamı konusunda ayrıntılı ve ön yargısız bir inceleme yapılabilmesi için ve düşüncesizce yapılabilecek genellemelerin önüne geçmek için düzenlenmiştir. Dorson, 1972a. C. Tarihi Coğrafi Fin Okulu'nun Çalışma Yöntemi. Yukarıda yer alan tarihçede işaret edildiği gibi, Tarihi Coğrafi Fin Okulu'nun çalışma yöntemi uzun bir sürede geliştirilmiştir. Ancak uzun yıllar halk bilimi alanında yaygın bir araştırma aracı olarak kullanılan yöntemin tam bir sistematik bütünlük içinde ifade edilmesi yüzyılımızın başlarında gerçekleşmiştir. Halk bilimi çalışmaları tarihinde son derece önemli bir yeri olan bu çalışmanın halk bilimi yöntemi adıyla mükemmel bir Türkçe çevirisi yapılmıştır. Bu eserden Kron, 1996, hareketle Tarihi Coğrafi Fin Okulu'nun çalışma yönteminin ana hatları veya ana fikirleri şu şekilde özetlenebilir. Dipnot: bu bölümde yer alan materyalin hazırlanmasında kaynak olarak Kron, 1996 ve Kron, 1971 kullanılmıştır. 1. Çalışma alanın sınırlanması. Bu başlık altında K. Kron, 1996-1-7, metodolojisini vaaz edeceği halk biliminin alanını, bir metodolojinin tanıtılması için bu metodolojinin kullanacağı çalışma alanının sınırlandırılması gerekmektedir. Bilimsel bir alan, belirli bir parçanın tutarlı bilimsel bir yaklaşımla aynı alan araştırmacısı tarafından işlenebildiği bir alan olmalıdır. Ölçütüne dayalı olarak ve o zamana kadar geliştirilmiş kavramlardan hareketle ve dönemin kendi kabullerini ortaya koyan bir biçimde sınırlar. Bunlar içinde günümüz halk bilimi anlayışında kabul edilmeyen sözlü kültür ve maddi veya teknik kültür ayrımına dayalı sınıflama, bir halk bilimi kadrosu ortaya koymaya yönelik olarak sıralanan türler ve bunlarla ilgili tartışmalar, dönemin ve fin okulunun halk bilimi anlayışını ortaya koymanın ötesinde günümüzde hiçbir değer taşımamaktadır. Aynı şekilde halk kavramı bireyin karşıtı olarak kolektif diye de tanımlanabilir. Olarak verilen hüküm, halk bilimi çalışmaları tarihi bakımından günümüz kabulleriyle ancak bir mukayese unsuru olarak önemlidir. Öte yandan kolektif yaratmanın izlerinin de yine bu tanımla ilgili olarak ele alınması dikkat çekicidir. Bu konuyla ilgili olarak dönemin halk şiiri kişilerin eseri mi yoksa kolektif yaratmanın eseri midir sorusu ve bir geleneğin ne dereceye kadar folklor olduğunu anlamada psikolojik düşünce ile ilişkilendirilerek açıklanışı, halk biliminin kapsamını sınıflama ve sınırlama ile ilgili olarak ele alınanlar arasındadır. Bu tür ölçütlerden hareketle Karl Kron'a göre yaratılış çerçevesi, halk edebiyatında ne insan doğal çevresine ne de onun hayal gücü gerçek deneyimlerine aykırı düşen insanın düşüncesi, duyguları ve istekleri, üstelik dille anlatımlarıyla doğanın bütün karakter ve nesnelerine yöneltilebilir. Bu yolla ruhsal değiş tokuş bütün olaylarda tam bir egemenlik kazanır. Öyle ki düşüncede mümkün olan gerçekte de mümkün olur. Şeklinde çizilen folklorun kapsamı da şöyle formüle edilir. Halk bilgisi 1. geleneksel, 2. hayal gücüyle yeniden işlenmiş ve 3. gerçekten halk olduğu zaman halk bilimcinin araştırma alanının kapsamına girer.